Popüler kültürün farklı evrenlerinden gelen çağrılara cevap veren Farklı Evren Podcast'a hoş geldiniz. Ben Berke ve bu bölümde senenin en büyük popüler kültür olayı Barbenheimer'ı konuşacağız. Barbenheimer, yılın en çok beklenen iki filminin aynı günde gösterime girmesi sebebiyle oluşan bir internet fenomeni aslında. Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı ile Greta Gerwig'in Barbie'sinin zıtlığından internet alemi yine bir meme oluşturdu. İki filmi bir araya getiren posterler mi dersiniz, takım elbiseli adamların Barbie'ye bilet istediği caps'ler mi dersiniz? Tüm bunlarla bir fenomen oluştu ve bana sorarsanız iki filmin de reklamına yardımcı oldu bu durum. Gerçi Nolan'ın bu aynı gün vizyona girme olayından hoşnut olmadığı söyleniyor. Ki ilk gişe rakamlarına baktığımızda Barbie'nin Oppenheimer'ı katlamış olması da onu haklı çıkarıyor gibi. Fakat günün sonunda Barbenheimer, Covid ve dijital platformların yükselişi sırasında ağır yara alan sinema sektörüne can suyu vermiş gibi duruyor. Barbie mi, Oppenheimer mı, hangisine gidilmeli muhabbetine girmeyeceğim. Çünkü gerçekten farklı evrenlere ait olan karşılaştırması anlamsız iki film var. Oppenheimer, atom bombasının babası sayılan Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan gerilim dolu bir otobiyografiyken, Barbie ise yüzünüzden gülümsemenin eksik olmayacağı pastel renkler dolu pembiş bir dünyada geçiyor. Barbie de kadınların yönettiği bir Barbieland'e konuk oluyorken Oppenheimer'da dünyaya erkeklerin daha da hakim olduğu senelere gidiyoruz. Dolayısıyla iki filmi ayrı ayrı spoilerlı olarak incelemeden şunu diyebilirim. Böylesi bir hype'ı en son Marvel veya Star Wars filmlerinde görmüştüm. İşte insanlar Spider-Man tişörtlerini giyer, Darth Vader cosplayleri falan yaparlardı. Şimdi ikisi de Disney'e ait olmayan filmlerde böyle bir coşkuyu yaşamak benim çok hoşuma gitti. Hani insanların kıyafetlerinden hangi filme gittiğini anlayabiliyordunuz. Tuvalette tişörtünü değiştirip diğer filme geçen insanlar falan vardı. Gerçekten özellikle Türkiye'de bir hafta sonunda olsa odağımızın değişmesi acayip iyi hissettirdi bana diyor. Ve Oppenheimer ile spoilerlı olarak devam ediyorum. Şimdi Oppenheimer biliyorsunuz Christopher Nolan'ın IMAX sevdasına kurban giden filmlerden biri. Tamamını 70 mm IMAX'de çekecek kadar deli bu adam. Gitmiş Kodak'a bunun için yeni film bile yaptırmış. Şu an dünyada sayılı yerde izlenebilecek bu 70 mm IMAX filminin rulosu 200 kilo falanmış. Peki tekniğe verilen bu kadar özen gerçekten IMAX'te gitmeyi hak edecek bir film yapmış mı? Bence hayır. Çünkü günün sonunda diğer Nolan filmlerinden farklı olarak daha diyalog bazlı, bir sürü erkeğe yakın plan yapılarak çekilmiş bir film var. Görselliğin etkileyici olduğu kısımlar var. Evet, ses kesinlikle önemli bir aktör filmde. Evet, ama tüm bunlar için IMAX'e gidemedim diye üzülmeye gerek yok. Normal bir sinema salonunda iş görecektir. Ve evet, tabii ki de sinemada izlenmesi gereken bir film var elimizde. Şimdi gelelim filmin detaylarına. Nolan, atom bombasını geliştiren J. Robert Oppenheimer'ın hayatını anlatan American Prometheus kitabından uyarlamış bu filmi. Bir yandan nükleer silah geliştirilen Manhattan projesinin ilerlemesini izlerken, bir yandan da atom bombasının atılmasından daha sonra yaşanan iki adet soruşturmayı izliyoruz. Yani Nolan yine yapacağını yapmış ve en sevdiği oyuncağı olan zamanı kullanıp lineer olmayan bir akış izlemiş. Başrolde Cillian Murphy olmak üzere Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh gibi isimlerden oluşan ensemble bir kadro mevcut. Zaten ülkemizde filmin globalin aksine Barbie'den daha hype olmasında İngiliz Kurtlar Vadisi diye tanımlanan Peaky Blinders'taki Cillian Murphy'nin yer almasının payı büyük. Kendisi de hayranlarını kesinlikle yüzüstü bırakmıyor. Şu anda en iyi erkek oyuncu Oscar'ın en büyük talibi olmuş durumda. Robert Downey Jr.'da bu arada bir parantez açmak lazım. Hayatının Iron Man sonrası dönemine sağlam bir giriş yapmış. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Cillian Murphy'nin Oppenheimer rolünde iyi bir iş çıkaracağını biliyordum, tahmin edebiliyordum. Ancak Robert Downey Jr.'dan böyle bir performans kesinlikle beklemiyordum. Filme dair bazı eleştirilerde lineer olmayan akışın gereksiz olduğu söylenmiş. Şimdi şuna katılıyorum. Christopher Nolan hali hazırda takip edilmesi zor olan ve aslında içeriğinin çoğuna da internetten ufak bir araştırmayla ulaşılabilecek bu filmde standart bir biyografi filmi gibi dümdüz bir akış izleseydi asıl o zaman şaşırırdık. Fakat ben yine de yaptığının filme bir dinamik kattığını düşünüyorum. Mesela işte soruşturmaya biri geliyor, geçmişte onunla ilgili bir detaya, bir sahneye ışınlanıyoruz. Manhattan Projesi'nde gördüğümüz karakterlerin, bilim insanlarının ileride nasıl dönüşümler geçirdiğini, Oppenheimer'ın görüşlerinin nasıl değiştiğini izliyoruz. Tabii çok fazla karakter varken takibi yer yer zorlaştırsa da 3 saat boyunca dikkat kesilmenize yardımcı oluyor bence bu işleyiş. Ayrıca bu akış sayesinde filmin sonuna bir twist gizlemeyi başarmış Nolan. Bir biyografi filminde twist olmasına ne kadar gerek var bilmiyorum ancak seyirciyi dinç tutmayı amaçlamış gibi görünüyor. Çünkü film atom bombasının test edildiği sahnede pik yapıyor. Ve o pikten sonra izleyiciyi filmin içinde tutmak için de soruşturmaların bitişini ve Strauss'ın kötü adam olarak çıkışını izliyoruz. Dolayısıyla atom bombasının atılmasıyla azalan gerilim ve de merak duygusu tekrardan yükselmiş oluyor. Bu arada atom bombasının test atışında yaratılan gerginlik harikaydı. Yani sanki gerçekten atom bombası atılıyor gibiydi. Ve Nolan delisi CGI kullanmadan bu atmosferi yaratmış. Nasıl yaratabilmiş inanın aklım almıyor. Bu test sahnesini gösterip Japonya'ya atılışını göstermemesi bence filmin verdiği en doğru kararlardan. Buna hem gerek yok hem de Oppenheimer bunu gerçekten radyodan dinlediği için de filmin kendi içindeki gerçekçiliği de korumuş oluyor. Nolan filmlerinde neyi göstermemesi gerektiğini çok iyi biliyor bu arada ya. Ya mesela Dunkirk'te de hiç düşman askeri görmemiştik. Şimdi Nolan'ın bu etkileyici, büyük film yapma yeteneği, müthiş kurgu ve sinematografisi Oppenheimer filminde etki gösterirken senaryo kısmı bence biraz sıkıntılı. Diyaloglar akıyor, başta dediğim gibi sürekli olarak Oppenheimer'a dair bir şeyler öğreniyoruz. Film bu şekilde açılıp ilerliyor. Ancak diyaloglar pek de akılda kalıcı değil sanki. Yani böyle mesela 12 Angry Men gibi diyalog bazlı ve normalde daha kısa süren filmlerde daha zekice diyaloglar vardır. Burada biraz araç gibi kalmış diyaloglar. Yani şahsen aklımda kalan bir Oppenheimer ile Strauss'ın Rusya'ya bomba atmayı tartışmaları, bir de Savaş Bakanı ile Japonya'ya bomba atılmadan yapılan görüşme kaldı. O görüşme çok iyiydi bu arada. Birkaç adamın ölü sayısı tartışarak dünyanın kaderini çizmesi, hangi şehrin bombalanacağına karar verirken bakanın balayı yaptığı şehri seçmemesi, tüm bu karmaşada Oppenheimer'ın bombanın psikolojik etkilerinden falan bahsetmesi acayip etkiledi beni. Oppenheimer'ın kendi psikolojik savaşını da görüyoruz filmde ama yeterince görüyor muyuz bilemiyorum. Evet, projeyle ilgili sıkıntıları var. Evet, bomba atıldıktan sonra inanılmaz triplere giriyor. Ancak kendini bu projeyi geliştirmekten de alıkoyamıyor. Sonuçta o dünyanın ötesini gören, bilimin gelişmesini isteyen biri. Fakat işte bunlar çok yüzeysel işleniyor. Komünist Parti'den gelip neden devam ediyorsun diyorlar. Ama Oppenheimer'ın bu çelişkisi yeterince açıklanmıyor asla. Bu tarz açıklara sahip olsa da Nolan seyircisini 3 saat boyunca diyalog dinleyerek oturtmak filmin büyük başarısı. Cillian Murphy için Oscar'ı konuştuk ama Nolan da Oscar'a göz kırpıyor. Filmlerinin çok fazla olsa da Nolan'ın şahsının sadece 5 Oscar adaylığı olmuş şu ana kadar. Memento ve Inception'la en iyi orijinal senaryo, Inception ve Dunkirk'le en iyi film ve yine Dunkirk'le en iyi yönetmen adaylıkları var. Görüldüğü üzere senaryo için Inception ve Memento gibi yaratıcı işleri dışında akademiden pek takdir görmemiş. Oscar'ın hükmü kalmadı falan diyoruz ama işte bu tarz olaylarda bir bakış açısı kazandırabiliyor bize. Oppenheimer senaryoda akademinin ilgisini çeker mi bilinmez ama buram buram ABD kokan, bol bol mahkeme sahnesi içeren bu ihtişamlı dönem hikayesi en iyi yönetmen ve en iyi film ikilisini Nolan için zorlayabilir gibi duruyor. Teknik tarafta da çok başarılı tabii. Özellikle ses tasarımı ve sinematografisi çok iyi. Zaten bu yönetmenler bazen teknik kısımla kafayı çok bozuyor. James Cameron da mesela Avatar'la tekniğe odaklanmaktan senaryoyu kaçırıyor bana soracak olursanız. İşte teknik kalite filmin açısından ne kadar önemli? Orası biraz zevkler renkler meselesine kalıyor. Mesela Nolan'ın tırnak içinde rakibi Greta Gerwig'in eski filmlerine baktığınızda kesinlikle hikayeyi, doğal hikayeleri ön plana koyan bir yapı var. Ha Barbie bundan çok uzak bir film. Aslında iki yönetmenin de kendi tarzlarından çıktığını görüyoruz. Bilim kurguyla bildiğimiz Nolan bir dönem filmi çekerken Greta Gerwig de ilk kez bu kadar fantastik bir işe el atıyor. Şahsen Barbie bu ikili arasından daha heyecanlı olduğum işti. Çünkü Oppenheimer nasıl olduğunu gelişinden az buçuk belli etse de Barbie öyle değil. Barbie'lerin yaşadığı yeri nasıl konumlandıracak, feminist işleriyle bildiğimiz Greta Gerwig, yıllardır kadınlara imkansız güzellik standartları dayatan bu markayı nasıl işleyecek? Bunlar hep merak konusuydu benim için. Ve ortada yine Oppenheimer gibi artıları ve eksileri mevcut bir iş var. İlk olarak şunu söyleyeyim, film boyunca yüzümden gülümseme eksik olmadı, hatta yer yer kahkaha bile attım. Bunu bütün film boyunca sağlayabilmek müthiş başarı, harika şarkılar ve harika da bir prodüksiyon var. Özellikle bu prodüksiyon tasarımının Oscar'da falan ödüllendirildiğini görmek isterim. Greta Gerwig'i böylesi bütçe ve prodüksiyonla çalışırken görmek de mutluluk verici. Little Women haricinde filmografisi düşük bütçeli ve gerçekçi işlerden oluşuyor. Barbie öncesi işlerini özetlediğim bir yazı da yazmıştım bu arada. Onun linkini de podcast açıklamasında bulabilirsiniz. Barbie'nin reklamlarıyla yarışamayacak minnak reklamımı geçersek filmin detaylarını anlatayım. Margot Robbie'nin oynadığı stereotipik Barbie'miz ölüm düşünceleri ve ayaklarının düzleşmesi gibi Barbie Land'e aykırı olaylar yaşıyor. Bunları yaşayınca da düzeltmek için gerçek dünyaya gidiyor. Ryan Gosling'in Ken'inin de onunla birlikte gelmesiyle kahramanlarımız ataerkil gerçek dünyamızla karşılaşıyorlar. Açıkçası filmin bu ilk yarısı işte Barbie Land'i görüyoruz, sonra onlar gerçek dünyaya gidince yaşadıkları şoku izliyoruz. Bu kısımlar oldukça eğlenceliydi. Barbie'nin tüm erkeklerden oluşan Mattel yönetim kurulunu görmesi falan da çok güzeldi. Ama işte gerçek dünyada America Ferrera'nın oynadığı ablayla kızının olaya dahiliyetleri benim için tatları biraz kaçırdı. Bu dahiliyeti filmin tüm absürtlüğüyle iyi olsak da motivasyonları çok zayıf kalmış. En sonunda da America Ferrera'nın karakteri çok didaktik bir hale gelmiş. Beni aslında Barbie'ye Oppenheimer'dan daha çok heyecanlandıran nokta buydu. Gerwig'in Barbie'ye feminist bir kişilik kazandırması, bunu da seyirciye anlatması gerekiyordu. Yani elinde gerçekten tutturulması zor bir denge vardı. Barbie'nin yetişkin bir kadın tarafından oynanması, onun oyuncağı olması ve işte gerçek dünyaya gelince sıkıntılar yaşaması ona feminist bir kişilik kazandırıyor. O artık sadece sıradan bir kadın olmak istiyor. Barbie feminist bilincini yaşarken Ken ise Barbie Land'i fethediyor. Barbie'ler yurtlarını geri alırken diğer kadınlara feminist bilinç aşılandığı bir sahne var mesela. Bana fazla didaktik geldi. Gerçi bunu böyle eleştirince mansplaining mi yapıyorum bilmiyorum ama seyirciye kendini anlatması gereken nokta buydu. Ki her yaştan farklı farklı kitlelere hitap eden bir film için didaktizmi seçmeleri kendi açılarından mantıklı ama benim için filmden puan kırma sebebi oluyor. Didaktik olsa da yapılan göndermeler fazla iyiydi bu arada. Mansplaining gördük, erkek egosunun tatmin edilmesini gördük, bolca at ve bira da gördük. Zaten Barbie'ler Barbie Land'i geri almaya çalıştığında tempo tekrar yükseldi ve finalde de orta yol bulunup her şey toparlandı. Tüm bu süreçte Ryan Gosling'in Margot Robbie'den daha çok parladığını belirtmem lazım. Margot stereotipik ana karakter olmanın yükünü sırtında taşırken Ryan Gosling'in kendinin öyle bir derdi yok. Acayip eğlenceli filmi sürükleyen bir karakter olmuş böylece. Günün sonunda beklentimin ve hype'ımın altında kalsa da Barbie ve feminizm 101 açısından bakıldığında live action Barbie filmi daha ne kadar iyi olabilirdi tam bilmiyorum. Gerçek dünya Barbie Land dengesi tutturulmuş, kadının fendinin erkeği yendiği bir hikaye seçilmiş. Bir de işte gerçek dünyadan gelen karakterler daha oturaklı ama daha az didaktik olsa tadından yenmezmiş. Tabi belki de tam relate edemiyorum yani America Ferrera o uzun cümleleri okurken insanlar neler hissettiler, kaç kadın duygulanarak çıktı filmden bilmiyorum. Şu temsil edilmeyi bile yaşatması bazen bu filmlerin yeterli oluyor biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da Lord of the Rings ve Siyah Elf mevzusu podcastimi beklerim diyerek Barbenheimer bölümünü burada noktalıyorum. Sinema sektörü bu gibi coşkulu anları daha fazla yaşar umarım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.